Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Kai-Fu Lee'nin AI Superpowers, China, Silicon Valley and the New World Order adlı kitabı, yapay zekanın teknik bir yenilik olmanın ötesinde ekonomik güç, jeopolitik rekabet ve çalışma hayatı üzerinde belirleyici bir kuvvet haline gelişini inceleyen analiz türünde bir eserdir. Google China'nın eski başkanı, teknoloji yöneticisi ve yatırımcı olan Li, hem Silikon Vadisi'ni hem de Çin teknoloji ekosistemini içeriden tanıyan nadir isimlerden biridir.
Kitabın temel amacı,
Çin'in yapay zeka alanında Amerika Birleşik Devletleri'ne beklenenden hızlı biçimde yetiştiğini ve özellikle uygulama odaklı alanlarda üstünlük kurabilecek koşullara sahip olduğunu açıklamaktır. Li, bu görüşünü veri bolluğu, girişimcilik kültürü, devlet politikaları ve mühendislik kapasitesi üzerinden temellendirir.
Ancak eser yalnızca iki ülkenin rekabetiyle ilgilenmez. Dar yapay zekanın yaygınlaşmasının mavi ve beyaz yakalı işleri aynı anda dönüştüreceğini savunur.
Son bölümlerde ise yazarın yaşadığı ağır hastalık deneyimi, teknolojik verimlilik karşısında insani bağların, bakımın ve empatiyle yapılan işlerin değerini sorgulayan daha kişisel bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, 4 yapay zeka dalgası, teknolojinin hangi alanlarda yayılacağını açıklar. Li, yapay zekanın etkisini tek bir büyük sıçrama gibi değil,
birbirini izleyen 4 uygulama dalgası olarak anlatır. İnternet yapay zekası, kullanıcıların çevrim içi tıklamalarını,
tercihlerini ve davranışlarını analiz ederek öneri sistemleri, reklamlar ve kişiselleştirilmiş içerikler üretir. İş yapay zekası ise bankalar, sigorta şirketleri ve büyük kurumlarda tutulan düzenli verilerden yararlanır. Kredi değerlendirmesi, dolandırıcılık tespiti ve talep tahmini gibi kararları iyileştirir.
Algı yapay zekası, kameralar, mikrofonlar ve sensörlerle fiziksel dünyayı sayısal olarak okunabilir hale getirir.
Yüz tanıma, sesli arayüzler ve akıllı mağazalar bu dalgaya örnektir. Son dalga olan otonom yapay zeka, bu algılama yeteneğini hareket kabiliyetiyle birleştirir.
Sürücüsüz araçlar, robotlar ve otomatik lojistik sistemleri bu gruba girer.
Bu ayrımın değeri, yapay zeka hakkındaki soyut tartışmayı sektörlere ve somut iş süreçlerine bağlamasıdır.
Her dalganın ihtiyaç duyduğu veri türü, düzenleme biçimi ve sermaye yapısı farklıdır. Bu nedenle Li, tüm ülkelerin aynı alanlarda aynı hızla ilerlemeyeceğini gösterir.
Kitap, yapay zekanın yalnızca laboratuvarlarda geliştirilen algoritmalardan ibaret olmadığını, tüketici alışkanlıkları, fiziksel altyapı ve işletme modelleriyle birlikte yayıldığını vurgular.
İkinci olarak, Çin'in avantajı yalnızca nüfus değil.
Yoğun ve uygulamaya elverişli veridir kitabın en çok tartışılan savı.
Modern dar yapay zekada veri miktarı ve veri kalitesinin çoğu zaman belirleyici olduğudur.
Li'ye göre Çin'in üstünlüğü büyük nüfusundan otomatik olarak doğmaz. Asıl mesele çok sayıda insanın ödeme, alışveriş, ulaşım,
mesajlaşma ve hizmet tüketimi gibi gündelik faaliyetleri birbirine bağlı dijital platformlarda gerçekleştirmesidir. Çevrim içi ve fiziksel hizmetlerin iç içe geçtiği bu yapı, kullanıcı davranışları hakkında ayrıntılı ve sürekli güncellenen veriler üretir.
Bir teslimat uygulaması yalnızca siparişi değil, konumu, zamanı, tekrar eden tercihleri ve operasyonel gecikmeleri de kaydedebilir. Bu tür veriler, tahmin ve eşleştirme sistemlerini geliştirmek için kullanışlıdır. Li, güçlü algoritmaların tek başına yeterli olmadığına dikkat çeker.
Aynı algoritma, daha kapsamlı ve iyi etiketlenmiş veriyle eğitildiğinde daha başarılı sonuç verebilir.
Bu yaklaşım, Çin'in temel bilimde her alanda öncü olması gerektiği iddiasından farklıdır.
Yazarın odağı, mevcut derin öğrenme tekniklerinin geniş ölçekte ticarileştirilmesidir. Bununla birlikte kitabın veri merkezli tezi, mahremiyet, gözetim ve veriye erişim gücünün kimde toplanacağı sorularını da kaçınılmaz biçimde gündeme getirir.
Verinin ekonomik değer taşıması, onu aynı zamanda kamu yararı ve bireysel haklar açısından hassas bir kaynak yapar.
Üçüncü olarak, Çinli girişimcilerin hızlı kopyalama ve uyarlama modeli rekabetin işleyişini değiştirir.
Li, Çin teknoloji sektörünü açıklarken özgün fikri tek başına başarının ölçüsü sayan yaklaşımı eleştirir.
Onun anlatısında, Çinli şirketlerin ilk aşamada yabancı ürünleri taklit etmesi basit bir yetersizlik işareti değildir.
Taklit, bir ürün kategorisini, kullanıcı ihtiyacını ve gelir modelini
hızla anlamanın başlangıç noktası olabilir. Sonraki aşamada şirketler yerel ödeme alışkanlıklarına, lojistik imkanlara ve yoğun mobil kullanıma göre ürünü değiştirir. Rekabet çok sert olduğu için yalnızca kopyalamak kalıcı üstünlük sağlamaz. Şirketlerin sürekli yeni özellik eklemesi, maliyeti düşürmesi ve hizmet kalitesini iyileştirmesi gerekir. Lee bu ortamı ayakta kalmak için kesintisiz mücadele eden girişimcilerin dünyası olarak betimler. Silikon Vadisi'nin temel araştırma, ürün tasarımı ve yeni kategoriler yaratmadaki gücünü reddetmez. Buna karşılık Çin'in mevcut teknolojileri hızla yaygınlaştırma ve gerçek hayat hizmetlerine bağlama konusunda güçlü olduğunu savunur. Bu karşılaştırma iki ekosistemi ahlaki olarak üstün ya da zayıf diye sınıflandırmaz. Daha çok yeniliğin farklı aşamalarının farklı kurumlar ve kültürler tarafından desteklendiğini gösterir. Kitap açısından önemli sonuç şudur. Yapay zeka yarışında başarı en etkileyici fikri bulmakla sınırlı değildir. Fikri veri, dağıtım ağı, kullanıcı geri bildirimi ve sürdürülebilir iş modeliyle hızla ölçeklemek de en az bunun kadar önemlidir. Dördüncü olarak, dar yapay zeka hem ofis işlerini hem de fiziksel emeği parçalara ayırarak dönüştürür. Lee, kitabında genel yapay zekanın, yani insan zihninin her yönünü taklit eden bir makinenin yakın olduğu düşüncesine mesafeli yaklaşır. Buna rağmen bugünkü dar yapay zekanın toplumsal etkisinin son derece büyük olacağını savunur. Çünkü pek çok meslek tek ve bölünmez bir beceri bütünü değildir. Tekrarlanan kararlar, sınıflandırma, tahmin, kayıt kontrolü ve standart müşteri etkileşimleri gibi görevlerden oluşur. Veriyle tanımlanabilen ve sonucu ölçülebilen görevler otomasyona daha açıktır. Bu nedenle yalnızca fabrika, depo veya nakliye işleri değil, çağrı merkezi, muhasebe, hukuk destek hizmetleri ve bazı finansal analiz işleri de baskı altında kalabilir. Lee'nin uyarısı, insanların bir gecede tamamen işsiz kalacağı iddiasından daha nüanslıdır. Asıl risk, makinelerin birçok görevi daha ucuz ve hızlı üstlenmesiyle çalışanların pazarlık gücünün zayıflaması, ücret baskısının artması ve yeni işe geçişin zorlaşmasıdır. Yazar, evrensel temel gelirin gelir kaybını hafifletebileceğini kabul etse de, bunun insanlara amaç, sıkıntılık ve toplumsal bağ sağlayan işlevleri tek başına karşılayamayacağını düşünür. Bu bölümün kalıcı önemi tartışmayı sadece kaç işin yok olacağı sorusuna hapsetmemesidir. Eğitim, yeniden beceri kazanma, sosyal güvence ve bakım ekonomisinin nasıl değerlendirileceği sorularını birlikte ele almayı gerektirir. Son olarak, insani bakım, empati ve ilişki kurma, verimlilik ölçüsünün dışında kalan değerlerdir. Kitabın son kısmı, yapay zeka rekabeti ve iş kaybı analizinden daha kişisel bir sorgulamaya yönelir. Lee'nin ciddi hastalıkla karşılaşması, başarıyı yalnızca çalışma temposu, ünvan ve ekonomik sonuçlarla ölçen hayat anlayışını yeniden değerlendirmesine yol açar. Buradan hareketle, yapay zeka çağında insanların yalnızca makinelerle yarışmaya çalışmaması gerektiğini ileri sürer. Makinenin güçlü olduğu alanlar, büyük veri içindeki örüntüleri bulmak, tahmin yapmak ve tekrarlanan işlemleri optimize etmektir. Buna karşılık şefkat, güven verme, yüz yüze bakım, etik sorumluluk ve sahici insan ilişkileri salt hesaplama performansına indirgenemez. Lee, geleceğin iş düzeninde eğitim, sağlık hizmetleri, yaşlı ve çocuk bakımı gibi insan temasının yoğun olduğu alanlara daha fazla değer verilmesi gerektiğini savunur. Bu yaklaşım, insanı teknolojik olarak vazgeçilmez olduğu için değil, ilişkisel ve ahlaki değeri olduğu için merkeze alma çabasıdır. Yine de kitabın bu önerisi, otomasyonun yarattığı gelir eşitsizliği, siyasal güç yoğunlaşması ve eğitim finansmanı gibi sorunların ayrıntılı bir çözümü değildir. Bazı okurların bu kısmı fazla ani bulmasının nedeni de budur. Buna rağmen bölüm, teknoloji politikalarının yalnızca üretkenlik artışıyla değerlendirilemeyeceğini hatırlatır. Daha verimli bir toplumun aynı zamanda daha adil, daha ilgili ve insanların kendilerini gerekli hissedebildiği bir toplum olup olmadığı sorusunu açıkta tutar. Sonuç olarak AI Superpowers, yapay zekayı yalnızca teknik gelişmelerin kronolojisi olarak okumak istemeyenler için değerli bir kitaptır. Teknoloji yöneticileri ve girişimciler, veri, ürün dağıtımı ve yoğun rekabetin yapay zeka uygulamalarını nasıl hızlandırdığını görebilir. Kamu yöneticileri, eğitimciler ve çalışma hayatıyla ilgilenen okurlar ise otomasyonun yalnızca üretim hattını değil, ofis işlerini, ücretleri ve sosyal güvenlik tartışmalarını da etkilediğini kavrayabilir. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güç rekabetini takip edenler için kitabın en büyük yararı, bu mücadeleyi askeri ya da diplomatik başlıkların dışına taşımasıdır. Li, veri platformları, girişim sermayesi, mobil hizmetler ve mühendislik ölçeğinin de jeopolitik güç unsurları olduğunu gösterir. Eserin benzer popüler yapay zeka kitaplarından farkı, teknik kavramları, küresel rekabet ve ekonomik uygulama bağlamında birleştirmesidir. Yazar, hem Silikon Vadisi'nde hem Çin'de çalışmış olmasının sağladığı deneyimle iki ekosistemin farklı teşviklerini karşılaştırır. Bununla birlikte kitap, İklimus Çisengiz'de yayımlandığı için bazı zaman tahminleri ve rekabet dengelerine ilişkin değerlendirmeleri güncel gelişmeler ışığında yeniden okunmalıdır. Çin'in yükselişini anlatırken siyasi denetim, mahremiyet ve uluslararası teknoloji kısıtları gibi meseleleri sınırlı ele aldığı da göz önünde tutulmalıdır. Yine de dört dalga çerçevesi, veri üstünlüğü analizi ve iş dönüşümüne dair uyarıları kitabı kalıcı kılar. Oker, burada kesin gelecek kehanetlerinden çok, yapay zekanın ekonomik ve insani sonuçlarını tartmak için güçlü bir düşünme çerçevesi bulur. Destek olmak isterseniz Kai-Fu Lee kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.